Hoşaya 8. bölüm 5. ayette, "Ey Samiriye, atın buzağa putunuzu, öfkem alevleniyor size karşı. Hiç mi temiz olamayacaksınız?" diye sorar Tanrı. Evet, hiç mi temiz olamayacaksınız? Suçluydular, günahkardılar ve masum değillerdi. "Ey Samiriye, atın buzağa putunuzu," diyor. Ahaz'ın babası Omri döneminde Samiriye, İsrail'in başkenti olmuştur. Ahaz, Baal'a tapınan Fenikelilerin Sayda'daki bir kahinin kızı olan İzabel'le evlendi. İzabel, İsrail'e yüzlerce Baal'a tapınan peygamber getirdi ve birçok İsrail'de Baal'lara tapınmaya başladı. "Öfkem alevleniyor size karşı," diyor. Tanrı onları cezalandırmayı tasarladı. Samiriye bugün bile harap durumdadır. Zamanında çok güzel bir yerdi ama günümüzde perişan bir haldedir. Bir zamanlar Samiriye'de fil dişinden yapılmış çok hoş saraylar vardı. Arkeologlar oradaki harabelerde fil dişinden yapılmış çok hoş parfüm şişeleriyle çeşit çeşit biblolar bulduklarını söyler. Tanrı Samiriye'yi yargıladı. Hoş binaların olduğu güzel bir yerdi ama halkın Tanrı'dan uzaklaşıp oradaki buzağa tapınmasından ötürü Tanrı'nın yargısı buraya geldi. Hoşea 8. bölüm 6. ayette ise, "Çünkü bu İsrail'in işidir. O buzağı bir usta yaptı. Tanrı değildir o. Samiriye'nin buzağı putu parçalanacak," der. Bugün o altın buzağı nerede bulabileceğinizi bilmiyorum. Arkeologlar orada onun kalıntısını bulmadılar. Başka bir yere götürülüp orada parçalanmış ve hatta eritilmiş olabilir. Tanrı bu insanlara, "Buna tapınmak için benden uzaklaştınız ama bu bir tanrı değil ve size yardım da edemez," demektedir. Hoşea 8. bölüm 7. ayette, "Çünkü rüzgar eken kasırga biçer. Baş vermeyen buğday un vermez. Verse bile yabancılar yutacak onu," der. Bu ayet o ülkeye gelecek olan kıtlıkla düşmandan söz eder. Hoşea 8. bölüm 8. ayette ise, "Yutuldu İsrail, şimdi uluslar arasında kimsenin beğenmediği bir kap gibi," der. Yutuldu İsrail derken on oymağın bugün nerede olduğuna işaret edilmektedir. Pek çok kişi Efraim oymağının Amerika devleti olduğu düşüncesini benimsiyor. Bana göre bu oldukça tuhaf bir durumdur çünkü bu doğru değil. Bunun doğru olduğunu düşünenlere Tanrı'nın Efraim'i yargılamasıyla ilgili buradaki bu bölümleri okumalarını öneririm. Efraim'in yargılanması dışında Efraim'le ilgili bir şeyden bahsedilmez. Şimdi uluslar arasında kimsenin beğenmediği bir kap gibi olmuştur. Bugün İsrail'in oymaklarının yerini belirleyemiyoruz. İsrail halkının sürgünden sonra ülkelerinde Yahuda oymağıyla karıştığına ve o zamandan beri de onları ayırmanın herhangi bir yolu olmadığına eminim. Bugün tüm dünyaya yayılmış durumdalar. Aslında New York'ta İsrail'den daha çok İsrailli olduğunu söyleyebilirim. İsrail'in dışında en az İsrail'in nüfusunun 4 katı daha fazla İsrailli bulunur. Hoşea 8. bölüm 9. ayette, "Tek başına dolaşan yaban eşeği gibi Asur'a gittiler. Efraim ücretli oynaşlar tuttu," der. Burada Tanrı'nın yargılamasına neden olan bir başka eyleme işaret edilmektedir. Ve bu eylem için çok büyük bir de kınama bulunur. "Tek başına dolaşan yaban eşekleri gibi" ifadesi kullanılır. İsrail yardım istemek için Asur'a gitti ve Asur'u rüşvetle elde etmeye çalıştı. Efraim ücretli oynaşlar tuttu diyor. Ne var ki Asur'u rüşvetle elde edemeyeceklerini de anladılar. Tam tersine Tanrı onları yargılamak için Asurluları kullanacaktır. Hoşea 8. bölüm 10 ve 11. ayetlerde şöyle yazar. "Uluslar arasında oynaşlar tutsalar da şimdi onları bir araya toplayacağım. Çünkü azalmaya başladılar, güçlü kralın baskısı altında. Efraim günah sunusu sunmak için çok sunak yaptı. Bunlar günah işlemelerine neden oldu," diyor. Sunak bir tapınma yeridir ve Tanrı İsrail'e bir sunak verdi. İbraniler kitabında kilisenin göksel bir sunağa sahip olduğunu görüyoruz. Tanrı'nın tahtı bugün bizim için yakaran başkâhinimizdir. Sunak tapınma yeri olmalıdır ama burada Tanrı Efraim günah sunusu sunmak için çok sunak yaptı der. İsrail dine, putlara tapınmaya dönmüş ve bu da onlara yargının dışında hiçbir şey getirmemişti. Dostum, bizi Rab İsa Mesih'in lütfu kurtarır. Hoşea 8. bölüm 12. ayette, "Yasamdaki pek çok şeyi onlar için yazdım. Ne var ki garipsediler bunları," der. Ne var ki garipsediler bunları ilginçtir. Bir bakıma halk Tanrı'nın yargısıyla ilgili hiçbir şeyi bilmiyordu. Bunu sık sık söylüyorum çünkü bunu söyleyen çok az insan var. Tanrı burada, "Yasamı onlara verdim ve onlar da bunu garipsediler, yani cahillik ettiler," diyor. İsrail'in kınanması işte buydu dostum. Bugün ulusların da kınanması aynı sebeptendir. Batı dünyası uygar, Hristiyan bir ulus gibi geçinmeye çalışır ama gerçek anlamda bir Hristiyan yani bir Mesih inanlısı gibi yaşamaz. Bu ülkelerde en çarpıcı şeylerden biri Tanrı'nın sözünün bilinmemesidir. Bu nedenle kendimizi kutsal kitabı öğretmeye adadık. Kilisenin yani inanlılar topluluğunun en önemli görevi kutsal kitabı öğretip kendi yaşamına alıp uygulamak ve yaymaktır. Kilise liderlerinizin ticari bir yönetici olduğunu zannetmiyorum. İnsanlarla sıkı fıkı olmak için çağrıldığı kanaatinde de bu önderlerin değilim. Vaaz kürsüsünde Tanrı'nın sözünü verip vermediği en önemli noktadır bir vaiz için. Eğer bunu yapıyorsa onu destekleyin. Ama sizden, kutsal kitaptan sapmış, liberalizm etrafında dönüp dolaşan birine arka çıkmanızı da istemem. Hristiyan dünyasında Tanrı sözünü öğreten birçok insan var. Ve bugün bu söylediklerimi işitenler, umarım ki onlar olur. Bu uluslar Tanrı'nın sözünü, dostum, bilmiyorlar. Hoşea 8. bölüm 13. ayette, bana sundukları kurbanlara gelince, kurban kesiyor, eti kendileri yiyorlar. Oysa Rab bunu yapanlardan hoşlanmaz. Şimdi anımsayacak suçlarını, günahları için onları cezalandıracak, geri dönecekler Mısır'a diyor. Törenler yapıyorlardı, ritüelleri vardı ve belirli terimleri de vardı ama hepsi bu kadar. Tanrı onları tanıyor ve kabul etmiyor. Bir kilise lideri olarak bazı kişilerin temel terimleri ve deyişleri öğrendiğini gördüm. Ne zaman hamdolsun ve Rab sizi bereketlesin diyeceklerini bilirler. Bunlar muhteşem sözlerdir ama bazı kişilerin ağzında anlamsızlaşmaktadırlar. Rab bunu yapanlardan, sevgili dinleyicim, hoşlanmaz. Şimdi anımsayacak suçlarını, günahları için onları cezalandıracak. Geri dönecekler Mısır'a. Babil'in Asur'u yok ettiğinde 10 oymaktan birçoğunun Babil sürgününe giden Yahudilere katıldığı ve ülkeye geri döndüğü açıktır. Yeremya kitabında bu Babil esirliği zamanında birçoklarının Mısır'a gittiğini görüyoruz. Hoşea'nın burada bundan söz ettiğine inanıyorum ama bana katılmayan değerli birçok kutsal kitap yorumcusu olduğu da gerçektir. Hoşea 8. bölüm 14. ayette çünkü İsrail yaratıcısını unuttu. Saraylar yaptı, Yahuda ise birçok kenti surlarla çevirdi. Ama ateş göndereceğim kentlerinin üstüne yiyip bitirsin kalelerini diyor Tanrı. Çünkü İsrail yaratıcısını unuttu, saraylar yaptı. Yarışilim'de tapınağın yerini alabilecek binalar inşa etmeye çalışmışlardır. Ancak Tanrı onlara yalnızca o tapınakta ona sunular sunabileceklerini söylemişti. Yahuda ise birçok kenti surlarla çevirmiştir. Yahuda da günah işlemişti ve Tanrı onları da daha sonra cezalandıracaktır. Olacak olan ilk şey İsrail'deki bu sarayların yok edilmesidir. İsrail'in kuzeyinin diğer yerlere göre daha ıssız olması ilginçtir. Bugün bile Tanrı'nın o ülke üzerindeki yargısının kanıtlarını görebiliyoruz. Hoşea 9. bölümde İsrail toprağının verimliliğinin azaldığı görülmektedir. İsrail o zaman ulusta her şeyin yolunda gittiğini gösteren zenginliğe gözünü dikmeye başlamıştı. Başka bir deyişle parasının değerini artırmaya çalışıyor ve toprağın verimini de artırmaya gayret ediyordu. Ama Tanrı onlara günaha geri dönen düveden başka bir şey olmadıklarını söyledi. Onları refahla bereketlemişti ve bu da onların ruhsal durumlarını görmelerini engelledi. Yani gözlerini kör etti. Aslında tam esirliğin eşiğindeydiler ki bu da Tanrı'nın yargılamasıdır. Hoşea 9. bölüm 1. ayette. Ey İsrail! Öteki halklar gibi sevinme, coşma. Çünkü kendi Tanrı'na vefasızlık ederek zina ettin. Harman yerlerinin tümünde zina kazancına gönül verdin diyor. Ey İsrail! Öteki halklar gibi sevinme, coşma. Daha çok günah işliyorlar ve bundan daha az zevk alıyorlardı. Çünkü kendi Tanrı'na vefasızlık ederek zina ettin der. Tanrı fahişelik ettin diyor. Harman yerlerinin tümünde zina kazancına gönül verdin. Başka bir deyişle İsrail verimliliği artırmaya çalışıyordu ama verimlilik yerine üzerlerine gelen yargı oldu. Belki ambarları doluydu. Borsaları iyi durumdaydı. Süpermarketlerin rafları yiyecekle dolup taşıyordu. Satın alacak bir sürü içkileri vardı. Ve bunların hepsi de İsrail'i aldattı. Bugün gelişen ulusları da zenginlik aldatmaktadır. İlk başta algıladığımız büyük anonim şirketlerin hiç de öyle olmadığını görürüz. Tarım bile sık sık büyük anonim şirketler tarafından yapılmaktadır. Ancak günümüzde görünen borsadır. Borsa bugün dünyanın her yerinde Tanrı sözünden daha önemlidir. İsrail'de olan da buydu. Ülkede sahte bir refah vardı ve halk da Tanrı'ya bağımlı olmaktan uzaktı. Tanrı'nın özellikle gelişmiş ülkeleri yargılamak için kullandığı yöntemlerden birinin refah olduğuna inanıyorum. Refah olunca insan Tanrı'yı unuttu. Tanrı'ya ihtiyacımız yoktur dendi. Tanrı'dan uzak yaşayan bir toplumun, ulusun ve ulusların ahlak değerleri de gittikçe yozlaştı ve yozlaşmaya devam etmektedir. refah insan ve komşu ilişkilerinde yozlaştırmıştır. Batı dünyasında bu yozlaşma çok korkunç boyutlara ulaşmış durumdadır. Gençler daha 18'ine varmadan evden çıkıp gidiyorlar. Yaşlılar ise tek başlarına bırakılmaktadır. Aile ilişkileri korkunç derecede bozulmuş durumdadır. Durum içler acısı. Bu nedenle Tanrı insanları zenginlikle yargıladı diyorum ve İsrail'e de yaptığı buydu. Size her şeyi verdim ve siz de bunları kendi yetenek ve gayretinizle elde ettiğinizi düşünüyorsunuz. Siz kibirli bir halksınız ve bana dönüp övgüler sunmuyorsunuz diyor Tanrı. İsrail'in durumunu gösteren resim budur ve bu resim ulusların da durumuna işaret etmektedir. Hoşaya 9. bölüm 2. ayette: Ama harman yeri, şarap teknesi halkı doyurmayacak. Yeni şarap umutları boşa çıkacak diyor. Başka bir deyişle bolluktan çok kıtlık yaşayacaklardır. Hoşaya 9. bölüm 3. ayette: Rabbin diyarında kalmayacaklar. Mısır'a dönecek Efraim. Asur'da kirli sayılan şeyleri yiyecekler diyor. Rabbin diyarında kalmayacaklardır. Tanrı onları ülkeden çıkaracağını açıkça burada ifade eder. İbrahim, Musa ve Davut'la olan antlaşmasını asla unutmayacağını söylemesine rağmen İsrail'in ülkede kalma ayrıcalığı daima Tanrı'ya olan boyun eğmelerine bağlıydı. İşte şimdi Tanrı onları ülkeden çıkartacağını söyler. Asur'da kirli sayılan şeyleri yiyecekler der. Halk Tanrı'dan uzaklaşmış ve onun yasasını çiğnemiştir. Tanrı şimdi size kirli sayılan bir diyet vereceğim der. Artık eğlenemeyeceklerdir. Daha çok günah işleyecekler ve daha az zevk alacaklardır. Bu bugün birçok ulus içinde geçerlidir. Bir keresinde bir toplantıda karşılaştığım birisi bana şöyle dedi: Bu akşam buraya gelmemin nedeni bu dünyada her şeyi denemiş olmam ve günahtan bıkmamdır. Günahtan bıktım. Daha çok günah işliyor ve bundan zevk almıyordu. Ve bu adamı sonunda Mesih İsa'ya getiren de buydu. Hoşaya 9. bölüm 4 ila 6. ayetler arasında ise: Rab'de şarap sunuları dökmeyecekler. Onu hoşnut etmeyecek kurbanları. Kurbanları yas yemeğine dönecek. Kirli sayılacak onları yiyenlerin hepsi. Yalnız kendi karınlarını doyuracak, yiyecekleri Rabbin tapınağına girmeyecek. Ne yapacaksınız? Dinsel bayramlarda, Rabbin bayram gününde, yıkımdan kaçsalar bile Mısır bir araya toplayacak onları. Mof gömecek, değerli gümüş eşyalarını yabanıl otlar saracak, diken bitecek çadırlarına diyor. Burada Mof diye geçen Memphis'tir. Birçokları esirliğin ardından Mısır'a gitti. Ülkenin dışında Tanrı'ya, Tanrı'nın onlardan istediği gibi tapınmadılar. Hoşaya 9. bölüm 7. ayette ise: Onların ceza günleri geldi. Hesap günleri çattı. Bunu bilsin İsrail. Suçunuzun çokluğundan, düşmanlarınızın büyüklüğü yüzünden peygamber aptal, ruhsal insan deli sayıldı diyor. İsrail ruhsal olarak yolunu kaybetmişti. Neden? Çünkü kutsal kitap bilgisinden ve yasadan sapmışlardı. Hizmet için çalışmaya başladığım zaman kilisede büyük tartışmaların olduğunu gördüm. Tartışmanın konusu da o zamanki adıyla fundamentalizm ya da modernizmdi. Modernizm sosyal müjdeyi benimsedi. İyi işler yapanlar olup üstün bir etik standardı ileri sürdüler. Açıkçası onlarla aynı fikirde olma eğilimindeydim. Çünkü birçok fundamentalistin üstün etik kuralları için hareket etmediğini gördüm. Bu bağlamda liberallerin bizi etkilemesi beni hayli düşündürdü. Ama onları dikkatle izleyince hiç de öyle üstün bir etik standartlarının olmadığını anladım. Hoşaya işte bunu söyledi. Ve siz de bunun için onu suçlayabilirsiniz. Peygamber aptal diyebilirsiniz. Örneğin bir batı ülkesinde üniversiteye giden ve orada etik dersleri veren seçkin bir liberal vaizden ders alan bir genç vardı. Bu vaiz gençlere askerlik çağrılarını yakmalarını söyledi. Bu tamamen yasaya karşıdır. Bir protesto toplantısında Tanrı'nın yasasından ya da bu ülkenin yasasından daha üstün olan bir yasanın olduğunu öğretti. Bu genç bu şeylerin öğretildiğini işitti ve eğer etik bu ise ben de bunu izlemeyeceğim ve buna katılmayacağım diye düşündü. Böyle bir öğretiden ötürü ciddi ciddi sıkıntıya yönlendirildi. Bugün kutsal kitaptan sapmış liberal vaizlerin ahlaki standartlarını kaybettiğini söylemek isterim. Gençlerin uyuşturucu aldıkları yerin kutsal kitaptan sapmış kilise tarafından yönetildiğinin bir polis tanıklığıyla ortaya çıktığını duyduğum ülkeler oldu ve buna çok şaşırdım. Hoşaya peygamber aptal, ulusu kötü yola sürükledi diye yazar. Önemli yorumcu Dr. Vernon McGee şöyle diyor: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'nın izlediği politikanın sorumlusu liberalizmdir ve bugün içinde bulunduğumuz sıkıntı da liberalizmin ürünüdür. Fundamentalizm zaman zaman fanatikçe davranabilir ama bugün içinde bulunduğumuz sıkıntıya bizi sokan bu değildir. Seminere katılmadan bile birçok uzman yorumcu, ki Dr. Harry Ironside Doktor Harry Rimmer, Doktor Arthur Brown bunlardandır. Dinledim ve benim liberal profesörlerimin bu kişileri fanatikler olarak adlandırdığını duydum. Ama bu kişilerin öğrettikleri bugün doğru olandır ve liberal profesörlerin öğrettikleri ise doğru değildir. Bunu bu öğretilerin sonuçlarına bakarak görüyoruz. Dostum, İsrail sırtını Tanrı'ya dönmüştü ve işte bu yüzden yargı geliyordu. Ruhsal sezileri yoktu. Bugün beni üzen insanların Tanrı sözünü bilmemeleridir. Çeşitli tarikatlardan ve izm ideolojilerinden çıkan insanlardan mektuplar alıyorum. Tabii ki buna seviniyorum ama bu insanlar nasıl oldu da bu tuzaklara düştüler acaba? Bunun sadece bir açıklaması var. Tanrı sözünü bilmeme ve ruhsal sezi eksikliği. Tanrı İsrail'i cezalandıracağını söyledi ve bu Hristiyan gibi görünmeye çalışan her ulusa bir uyarıdır. Sevgili dinleyicimiz, Hristiyan dediğimizde herhangi bir dinden söz etmiyorum. Gerçek anlamda Hristiyan demek, Mesih İsa'ya iman eden ve onu gerçek anlamda izleyen kişi demektir. Hoşea 9. bölüm 8. ayette: Peygamber Tanrı'nın yanı sıra Efraim'e gözcülük eder ama tuzak kurulmuş bütün yollarına, düşmanlık var Tanrı'nın tapınağında diyor. Peygamber Tanrı'nın yanı sıra Efraim'e gözcülük eder. O günlerde gelecek yargıya karşı halkı uyaran birkaç fundamentalistin olduğunu söyler aslında. Ama tuzak kurulmuş bütün yollarına diye de ekler. Bu oldukça sert bir dildir ve ben bugün liberallerden söz ederek böyle bir dili asla kullanamazdım. Ancak günümüzde liberalizmin, yani kutsal kitaptan sapmış kutsal kitap yorumcularının, özellikle medyanın denetiminde olduğuna da inanıyorum. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü olarak bilinen bir kutsal değerleri var ama kendi görüşlerine katılmayanlara çok az özgürlük verilir. İster politikada, ister medyada, ister vaaz kürsüsünde olsun, liberalizm bir tuzaktır. İnsanların beyinlerini yıkayan, kutsal kitap değerlerini saptıran bir tuzak. Sonuç olarak dünya, uluslar, özellikle gelişen ülkeler 2. Dünya Savaşı'ndan beri sıkıntı içinde yaşamaktadırlar. Birinin tanıyı koyma ve gidişatı dile getirme zamanı geldi. Sorun ulusların gerçek ve diri Tanrı'dan uzaklaşmasıdır. Bugün Hristiyan uluslarının adı bir küfür haline geldi. Tanrı adına bu uluslar yüzünden küfrediliyor. Çünkü Hristiyan olan uluslar genelde gerçek anlamda Mesih'e iman etmiyor ve onun sözlerine, sevgi ve doğruluk ilkelerine uymuyorlar. Hoşea 9. bölüm 9. ayette: Alabildiğine yozlaştılar. Giva'da olduğu gibi. Tanrı suçlarını anımsayacak, günahlarının cezasını verecek diyor. Bu konuda ne eğerler ne de amalar vardır. Tanrı günahı, dostum, cezalandıracaktır. Bundan hoşlanmayabilirsiniz. Ama o bunu söyler. Günahın cezası verilecektir. Hoşea 9. bölüm 10. ayette: İsrail çölde bir salkım üzüm gibi geldi bana. Ataları ise incir ağacının ilk ürünü gibi. Ama Baal Peor'a geldiklerinde utanç dolu puta adadılar kendilerini. Sevdikleri şey kadar iğrenç oldular diyor. Üzüm bağı ve incir ağacı Tanrı'nın sözünde İsrail ulusunun sembolleri olarak kullanılmaktadır. İsrail buzağa tapınmayı sadece Samiriye ve Beytel'de oluşturmadı. Ahaz ve İzabel'in yönetiminde Baal'ın peygamberlerini de getirdi. Hoşea 9. bölüm 11. ayet: Efraim'in görkemi bir kuş gibi uçup gidecek. Ne doğum ne gebelik olacak. Kimse gebe kalmayacak diyor. Hiç ördek avına çıktınız mı bilmiyorum. Sabahın ayazında gölde uzun süre ördeği tuzağa düşürmeye çalışırsınız. Bu ava çıkanlar bunu bilir. Güneşin çıkmasıyla birlikte avlanmaya başlayabilirsiniz. İşte o an başka biri ateş eder ve göldeki ördeklerin hepsi birden uçar. Siz de orada oturup olanların gidişini seyredersiniz. İşte Efraim'in görkeminin resmi budur. Görkem gider. Bu ulusun eski dünya üzerinde muazzam bir etkisi vardı. Ama şimdi görkemi bir kuş gibi uçup gidiyordu. Hoşea 9. bölüm 12. ayette: Çocuklarını büyütseler bile çocuklarından edeceğim onları, kimse kalmayıncaya dek. Evet, vay başlarına, onları terk ettiğimde der. Bu Tanrı'nın onların üzerine getireceği başka bir yargıya işaret etmektedir. Tanrı İbrahim'e yalnızca ülkeyi vaat etmekte kalmayıp onun soyunun da çoğalacağını vaat etti. Tanrı İbrahim'in soyunun denizin kumu ve göklerdeki yıldızlar gibi çok olacağını söyledi. Tanrı bu güzel vaatte bulundu ama şimdi halk günah işledi ve o da yargımın sonucu olarak doğum oranınızda düşme olacaktır der. Kimse kalmayacak ifadesi Tanrı'nın onların nüfusunu tamamen sileceği anlamına gelmez. Ama Tanrı için ortaya çıkacak hiç kimsenin kalmayacağı anlamına gelir. Hoşea 9. bölüm 13. ayette: Efraim'i Sur kenti gibi güzel bir yere kurulmuş gördüm. Ama Efraim çocuklarını celladın önüne götürecekler. Tanrı daha Sur kentini yargılamamıştı ve bu kent o zamanlar büyük bir ticaret merkeziydi. Zenginliği ateş gibiydi ve ticaret merkezi olan Kuzey Krallığını da sarmıştı. Ülkede sahte bir refah dalgası vardı ve insanlar da buna aldanmıştı. Hoşea 9. bölüm 14. ayette, Ya Rab, ver onlara ne vereceksen, düşük yapan rahimler, sütsüz memeler ver der. Kadınları kısırdı. Bu Tanrı'nın onlara verdiği bir cezaydı. Hoşea 9. bölüm 15. ayette, Gilgal'daki kötülükleri yüzünden nefret ettim orada onlardan. İşledikleri günahlardan ötürü onları evimden kovacağım. Artık sevmeyeceğim onları. Bütün önderleri asidir diyor Tanrı. Başka bir deyişle Tanrı onlara şöyle der. Onları sevmeme karşın onların Gilgal'daki günahları onların üzerine yargımı getirecektir. Bu size de bir uyarı olmalıdır. Sizi yine yargılayacağım ve siz de bundan sizi artık sevmediğim sonucunu çıkarabilirsiniz der Tanrı. Hoşea 9. bölüm 16. ayette ise, Vuruldu Efraim, kökleri kurudu, meyve vermeyecekler artık, çocuk doğursalar bile, rahimlerinin değerli meyvelerini öldüreceğim der. Tanrı'nın yargısı yalnızca yerin meyvesi üzerine değildir. Çocukların doğumu üzerine de Tanrı'nın yargısı gelecekti. Hoşea 9. bölüm 17. ayette ise, Reddedecek Tanrım onları, çünkü onu dinlemediler. Uluslar arasında dolaşıp duracaklar der. Tanrı onları ülkeden çıkaracağını ve onların uluslar arasında dolaşıp duracaklarını söyler. On olmak sürgünden sonra geri dönmedi. Karışık olarak Yahuda ile birlikte döndükleri ve tüm ülkeye yayıldıkları doğrudur. Aslında Yahuda oymağından Yusuf ile Meryem'i Celil ile de yaşarken görüyoruz. Babil sürgünden sonra ülkenin her tarafında büyük bir yayılma görülmüştü. Öyle ki sıradan bir Yahudi bile size hangi oymaktan olduğunu söyleyemiyordu. Hoşea 10. bölümde Tanrı İsrail için yargısını ilan eder. Bu bölümde İsrail'in yaptığı başka bir şeye ve bunun da Tanrı'nın onları yargılamasına neden olduğunu göreceğiz. İsrail serpilen bir asma olacaktır. Hoşea 10. bölüm 1. ayette İsrail serpilen bir asmaya benzer. Meyvesini veriyor, meyvesi arttıkça sunakları da arttı. Ülkesi zenginleştikçe onu güzel dikili taşlarla donattı diyor. İsrail'in meyve vermeyen bir asma olduğu söylenmez. Çünkü o dönemde İsrail çok zengindi. Tanrı onları gelecek yargı konusunda uyardı. Onlara iyi davranıyordu. Meyvesini veriyor ifadesi meyvesini insanların önünde döküyor anlamına gelir. Gördüğünüz gibi İsrail'i zenginleştiren Tanrı'ydı. Ama buna rağmen ona bunun için övgüler sunmadılar. Kentsel alanlar büyüyor ve yeni binalar inşa ediliyordu. Sonuç olarak her şey yolunda görünüyordu. Bu da onların gerçek durumlarını görmelerini engelliyordu. Aynı şeyin günümüzde diğer ülkelerin başına geldiğini de düşünüyorum. Dr. Vernon McGee diyor ki, Amerika ulusu olarak Tanrı bizi 2. Dünya Savaşı'nın sonunda zenginlik ve güçle körleştirdi. Dünyanın büyük abisi olduk. Sanki oraya buraya bombalar gönderdiler ama gönderilmesi gereken şeyi yani Tanrı sözünü göndermediler. Diğer uluslara karşı kullandığımız bombalardan dolayı bizi protesto edenleri görüyorum. Çünkü bize bomba yerine ne göndermemiz gerektiğini söylemiyorlar. Bizi büyük bir ulus yapan kutsal kitaptır ve biz bugün kutsal kitabı bilmiyoruz. Tarihe bakıp bundan mantıklı bir sonuç çıkartacağımıza Tanrı'nın ulusumuzu yargılayacağını göreceğiz. Tarihi derinliklerde yatan birçok büyük ulus vardır. Öyle ki onların kalıntıları bize Tanrı'nın yargılamış olduğunu gösterir. Evet, bunları söyleyen yorumcu Dr. McGee'dir. Hoşea peygamber, ülkesi zenginleştikçe onu güzel dikili taşlarla donattı der. Nüfus artarken putlar da arttı. Başka bir deyişle nüfus artarken günahları da arttı. Bu asma ifadesi bize Rab İsa'nın Yahudi öğrencilerine Yuhanna 15. bölümdeki sözlerini anımsatır. Ben gerçek asmayım dedi İsa Mesih. Bu noktaya kadar ulusla özdeşleşmiş oldukları hissinin onları Tanrı'ya ve onunla birlikteliğe yaklaştırdığını söylüyordu. Ama artık bu doğru değildir. Rab İsa insanları kendi adına çağırmaya başlıyordu. O baş ve kilisede onun oluşturduğu bedeni oluşturacaktı. Ben gerçek asmayım dediğinde halkının artık diri Tanrı'ya tapınak aracılığıyla değil, onun aracılığıyla geleceğini belirtiyordu İsa Mesih.